akşamlar. Güne Bakış'a hoş geldiniz. Siyasetin gündemi ısındı. Kürt sorununun çözümünde muhataplık tartışmaları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Halkların Demokratik Partisi'ni meşru organ olarak görebiliriz açıklamasına Twitter'dan karşılık veren Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Sezai Temelli, çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır demişti. Temelli bugünse çözümün adresi ve asıl muhatabının İmralı olduğu görüşünün kendisine ait olduğunu ve partisini bağlamadığını açıkladı. Bugün bir açıklamada Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin eski eş genel başkanlarından bir diğeri Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, muhatap HDP'dir, çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi.
Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, muhatap tartışmalarına ilişkin Twitter hesabından, "Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir. İrade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM'dir. Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz," açıklamasında bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununun çözümünde HDP'yi muhatap alırız" sözlerine eski HDP eş genel başkanı Sezai Temelli, "Muhatap İmralı'dır" yanıtını vermişti. Konuyla ilgili Halk TV genel yayın yönetmeni Suat Toktaş'a konuşan Temelli, "O tweet'teki görüşler elbette kişisel görüşümdür. Partiye elbette bağlamaz. Kılıçdaroğlu'na yanıt vermek amacıyla atılmış bir tweet değildi" dedi. Yaptığının bir durum tespiti olduğunu söyleyen Temelli, 2013-2015 arasında yaşanan ve toplumun meşruiyet algısında önemli bir değişim yaratan siyaset, "Bugün meşru değil" diye yorumlanamaz açıklamasında bulundu.
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doktor Vahap Coşkun bizimle birlikte. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk, iyi akşamlar.
Son gelişmeyle başlayalım hocam. Mithat Sancar, Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanlığı. Mithat Sancar da Selahattin Demirtaş'ın açıklamasına çok yakın bir açıklama yaptı. O da HDP'yi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti Kürt sorununun çözümünde. Ne dersiniz? Halkların Demokratik Partisi kurumsal olarak açıklamasını yaptı diyebilir miyiz Selahattin Demirtaş ve Mithat Sancar açıklamalarıyla birlikte?
Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama bence son derece önemliydi. Yani hem Türkiye'nin genel siyaseti açısından hem de CHP açısından önemliydi. Çünkü Kürt meselesinin tamamıyla gündemden düşürülmeye çalışıldığı, Kürt meselesi yokturun resmi bir söylem haline getirmek için yoğun uğraşların gösterildiği bir dönemde ilk defa CHP adına bu kadar açıktan "Kürt meselesi vardır ve siyaset onu çözmekle yükümlüdür" anlamında bir laf etmek önemli. Keza hemen bunun ardından HDP'nin bir muhatap olarak hem de çözümün bir muhatabı olarak işaret edilmesi de son derece önemliydi. Buna yönelik olarak Sezai Temelli'nin eski eş genel başkanı yaptığı açıklama talihsiz bir açıklamaydı. HDP'nin uzunca bir süredir yürütmekte olduğu siyaseti tam tersini işaret eden, tam tersi istikameti işaret eden bir açıklamaydı. Bugün HDP'den gelen resmi eş genel başkandan gelen açıklamayla bu teyit edilmiş oldu. Şimdi hem Demirtaş'ın hem Sancar'ın açıklamalarına baktığımızda dört önemli nokta var. Bir, çözümün adresi meclistir. İki, HDP muhataptır. Üç, bu süreç içerisinde diğer aktörler de elbette dikkate almalıdır. Ve dört, İmralı, Kandil muhatap mı değil mi şeklindeki tartışmalar artık aşılmış bir tartışmadır. Buraya geri dönmenin bir manası yoktur. Dolayısıyla HDP burada kurumsal olarak bir muhatap olduğunu deklare etmiş olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu açılıma da kendi zaviyesinden cevap vermiş olduğunu söyleyebiliriz.
Peki hocam, burada yani çözümün adresi İmralı mı HDP mi eksenine sıkışmış bir Kürt sorunundan bahsediyoruz aslında. Halkların Demokratik Partisi'nin önceki çözüm sürecinde yaşananlar, işte tarafların öz eleştirisi, işte Türkiye'de bu sürece dahil olmak isteyen aydınların, gazetecilerin, işte düşünürlerin o sürece dair yaptığı eleştiriler, bugün gelinen nokta ve tartışma, Halkların Demokratik Partisi'ne, yani Kürt Siyasi Hareketi'nin hani meşru partisine bir alan açtı, faydalı oldu, daha iyi oldu, bir aşama kaydedildi diyor musunuz?
Şu anda Türkiye'de siyasetin verili koşulları zaten HDP'ye bir alan açıyor. Önümüzdeki dönemde bir seçim var. Parlamento seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bu seçimlerde HDP ve HDP seçmenlerinin alacağı tavır çok büyük bir ihtimalle iktidarın belirlenmesinde birinci derecede faktör olacak. Dolayısıyla her iki ittifak da, yani hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı HDP'yi gözetmek, onun siyasetlerini takip etmek, seçmenleriyle bir şekilde ilişki girmek mecburiyetinde kendilerini hissediyorlar. Nitekim Erdoğan'ın bir süre önce Diyarbakır'a gidip çözüm sürecini kendisinin başlattığını vurgulaması, bugün CHP'nin çözümün adresi olarak, meşru muhatap olarak HDP'yi göstermesi, yine HDP'nin bu oynadığı ve oynaması muhtemel önemli rolü işaret ediyor. Dolayısıyla HDP'nin önünde önemli bir siyasal alan var. Bu siyasal alanı nasıl kullanacağı diğer aktörlerin HDP'ye ilişkisi kadar HDP'nin kendisine atfettiği önemli de aynı şekilde yakından bağlantılı. Yani HDP kendisini gerçekten meşru bir muhatap olarak, iradesi olan bir siyasal özne olarak ortaya koyup koymayacak mı, bu önemli. Eğer bunu bugünkü açıklamalarda olduğu gibi net bir şekilde ortaya koyar ve buna uygun bir siyasal tavır geliştirirlerse HDP'nin bu anlamda siyasi alanının veya hareket kabiliyetinin daha genişleyeceği bir döneme gireceğimizi söyleyebiliriz.
Peki hocam, durumu bir de Cumhuriyet Halk Partisi açısından değerlendirmenizi istesem. Yani çözüm sürecine dair, Adalet ve Kalkınma Partisi ile başlayan çözüm sürecine dair yapılan en temel eleştirinin ve sürekli vurgulanan noktanın İmralı ile ve Öcalan'la görüşmek üzerinden eleştiri noktasının temelini bunu oturtmak. Sizce CHP için doğru bir strateji mi?
Bence yanlış bir strateji. Yani HDP elbette ki burada siyasi, hukuki ve demokratik olarak atılacak olan alan adımların en önemli muhataplarından bir tanesi ve bunun vurgulanması CHP açısından doğru. Ama İmralı ve Kandil ile görüşülmemeli veya çözüm süreci döneminde bu yapılan görüşmeler yanlıştı şeklindeki açıklamaların CHP açısından doğru bir strateji olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Kürt meselesi benzeri sorunları yaşayan bütün ülkeler sorunu çözmek yönünde bir irade geliştirdiklerinde sahadaki bütün aktörlerle görüşürler. Yani hem siyasi aktörlerle hem de elinde silah tutanlarla da görüşürler. Bu anlamda yarın ertesi gün CHP eğer iktidar olur ve bir çözüm süreci başlatırsa kaçınılmaz bir şekilde PKK ile, İmralı ile, Kandil ile bir şekilde irtibata girmesi gerekecektir. Şimdi burada bence sorunu doğru bir şekilde koymak lazım. Bu da şu: Kürt meselesinde farklı boyut var ve her bir boyut farklı bir muhatabı gerektirebilir. Yani bu meselenin demokratik bir boyutu var. Bu demokratik boyut Kürt halkının tamamını ve bu anlamda Kürtlerin oylarının çok önemli bir kısmını alıp da en yüksek temsil gücüne sahip olan HDP'nin muhataplığını gerektirir. Diğer taraftan bu meselenin bir de silahsızlandırma boyutu var. Bu silahsızlandırma boyutu da yine kaçınılmaz bir şekilde örgüt ile konuşmayı beraberinde getirir. Çünkü bu silah nasıl bırakılacak, ne şekilde bırakılacak, mensupların hukuki durumu ne olacak, yönetim kadroları nasıl bir şekilde formüle edilecek vesaire gibi birçok teknik ayrıntının bunlarla görüşülmesi gerekir. Bir diğer taraftan Kürtler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları, onların problemleri aynı zamanda devletin çözmesi gereken sorun. Dolayısıyla bu işin içerisinde devletin kendisinin de muhataplığı söz konusu. O nedenle hani muhataba sıkıştırmadan veya muhatapları birbirleriyle karşı karşıya getirmek sitesinden vazgeçerek farklı boyutların farklı muhataplar gerektirdiğini ve gerektiğinde bunların hepsiyle görüşülebileceğini kabul eden bir strateji geliştirmek CHP açısından da veya bu konuya kafa veren diğer siyasal partiler açısından da daha doğru olur diye düşünüyorum.
Hocam son olarak Selahattin Demirtaş'ın siyasi kariyerine dair, şimdi uzun süredir cezaevinde olan bir siyasetçi ancak önemli gündemlerde önemli noktalara işaret eden, gündemi belirleyen yer yer hala bir siyasetçi aldığı bu tutum ve tavırla Kürt sorunu çözümünde Selahattin Demirtaş siyasi aktör olarak nerede duruyor sizce?
Yani Demirtaş'ın siyasi kariyerinde en önemli adımlardan birisi hiç kuşkusuz HDP'nin seçimlere parti olarak girmesi ve %13 oy almasını sağlandığı dönemde partinin genel başkanı olmasıydı. Yani eş genel başkanı olmasıydı. Hem bu siyasetin yürütücüsü hem Türkiye'deki söyleminin yürütücüsü olarak toplumda önemli bir kabul gördü. HDP'nin tabanının genişletilmesini, HDP'nin klasik olarak oy aldığı kesimlerin ve bölgelerin dışında da oy almasını sağlayan bir siyasal aktör haline getirdi. Bu onu Türkiye siyasetinde önemli bir yere koydu. Çözüm sürecinde yine sürecin önemli aktörlerinden bir tanesiydi. Eğer o süreç başarılı bir şekilde sonuçlanmış olsaydı muhtemelen Selahattin Bey'in kariyeri şu anda çok daha yüksek bir noktalarda olacaktı. Ancak cezaevinde kaldığı süre içerisinde de Demirtaş politik gündeme müdahale etme ve HDP'nin özellikle kararlarının çok merak edildiği anlarda HDP'nin bir şekilde yönünü tayin eden müdahalelerde bulunmakla birlikte halen orada potansiyel bir lider, potansiyel bir aktör olarak kaldığını gösterdi. Elbette bundan sonraki süreçte hukuki durumu ne olacaktır? Yani Demirtaş mahkeme kararları uyarınca cezaevinden çıkacak mıdır, çıkmayacak mıdır? Bu önemli bir konu ve Demirtaş'ın etkinliğinin belirlenmesinde de son derece önemli bir faktör ama Demirtaş Türkiye siyasetinde ve özellikle Kürt siyasetindeki varlığını devam ettirecektir. Hatta güçlenerek devam ettireceğine dair işaretlerin olduğunu da söylemek mümkün.
Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.
Bugün Ruşen Çakır'da Selahattin Demirtaş'ın muhatap tartışmalarına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. İzleyelim ne demiş.
En son 31 Mart öncesinde yaptılar. Bebek katili, bölücü başı vesaire dedikleri kişinin bir şekilde seçim öncesi mesaj vermesini sağlamak için ellerinden geleni yaptılar. Kardeşini televizyonun TRT'ye, devletin resmi televizyonuna çıkartıp kendileri için Öcalan'ın kardeşini aracılığıyla oy istettiler. Bunu yapabilmiş bir iktidar var. Buradaki mesele tabii ki hangisi benim işime daha çok yarar meselesi. İşte Demirtaş'ın bu çıkışı yayınımızın başlığında burada gönderme yapmak istiyorum. Asıl muhatabın aslında Selahattin Demirtaş olduğunu bize gösteriyor. Yani tabii ki HDP ama hala HDP denince akıllara Selahattin Demirtaş'ın geldiğini biliyoruz. Ve Selahattin Demirtaş da bunun aklımızdan çıkmasına izin vermeyecek şekilde değişik zamanlarda değişik müdahalelerde bulunuyor. Yayından önce sohbet ettiğimiz arkadaşlarla yayının başlığını düşünürken birkaç kişiden mekanın sahibi geldi şeklinde bir başlık önerisi geldi. Ama ben yine ortodoks bir muhafazakar bir gazeteci olarak olabildiğince temkinli bir başlığı tercih ettim. Ama burada gördüğümüz gibi Demirtaş aynı zamanda mekanın sahiplerinden birisi olduğunu, kendisini unutmanın ve unutturmanın çok da mümkün olmadığını göstermiş oldu.
Nuray Mert'le soru cevap programının gündemi de aynı konuydu. Mert, Türkiye'nin Kürt sorunu varsa Kürt siyasetinin de Türk sorunu var dedi.
Söyleyeceğim hani yadırgatçı olur diye korkuyorum. Türkiye'nin Kürt meselesi gibi HDP ve öncülü partilerin o siyasal çizginin de bir Türk sorunu var. Daha doğrusu Türk solunun temsilcileri olarak bu partilerde yer alanlar bazen kraldan çok kralcı, yani bir meşruiyetlerini ispat etmek için mi yoksa işte yani o hareketi ne kadar özdeşliklerini gösterebilmek için mi bilemiyorum. Böyle bir kraldan çok kralcı tavır takınabiliyorlar. Hepsi için söylemiyorum tabii. Ama son olan olay için onun ötesinde doğrusu ben HDP Genel Başkanlığı'nda bir Kürt olması gerektiğini söyleyen Hasip Kaplan'ı haklı bulmuştum. Yani bu tartışmanın gerisinden ve ben de bir Türk ve Türk solu temsili HDP'de sorun olduğunu düşünüyorum. Nitekim de son dönemde de işte HDP oylarıyla meclise seçilip istifa edip başka partiye katılmak veya bağımsızda kalırsanız aynı şey. Bunu çok demokratik açıdan sorunlu bulduğum bir şey. Bu Türk solunu temsil edeceğiz diye bu partide böyle bir sorun alanı oluşuyor diye düşünüyorum.
İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki birinci derece doğal sit alanı Validebağ Korusu'nda Üsküdar Belediyesi bir süredir peyzaj çalışması yapmak istiyor. Korunun doğal bitki örtüsünün canlı çeşitliliğinin bozulacağından endişe eden mahalle sakinleri ise bu çalışmaların korunun sit alanı statüsüne zarar vereceğini, Üsküdar Belediyesi'nin de alanı imara açmak istediğini düşünüyor. Bu sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi çalışanları polis eşliğinde Validebağ Korusu'na girdi. Korudaki yürüyüş yoluna moloz ve toprak döküldü. Bunun üzerine Validebağ sakinleri ve polis karşı karşıya geldi.
Hem Üsküdar Belediyesi hala ben hukuku tanıyorum.
Sen direne geliyorsun. Çıkıyorsun direne gelmek. İttirme o zaman. İnsan oluyor.
Buradaki birinci derece mesele, burada hukuksuzluk işleniyor. Burada 3 tane alınmış mahkemenin yürütme durdurma kararı. Bir tane. Abi bir saniye. Ben bir saniye. Biz burada bunun mücadelesini mecliste veriyoruz. Bunun mücadelesini sokakta veriyoruz. Bunun mücadelesini Validebağ Korusu'nda veriyoruz. Hukuk ne diyor? Abi hepimiz hukuka bağlı olarak polis memuru da, zabıta da, belediye de uymak zorundadır. Burada mahkeme bir karar vermiş. Demiş ki burada bir çivil dahi çakamazsınız demiştiniz. Getirdiniz buraya moloz döktünüz abi ya. Kurban olayım yapmayın şunu ya. Abi olmaz. Mehmet Bey olmaz.
Aldırdık onu yanlış getirdik.
Ama yanlış. Her şeyiniz mi yanlış olur ya?
Abi ne demek?
Ya buraya döktüğünüz şey moloz değil ya. Buraya döktüğünüz şey sizin zihniyetiniz ya. Yapmayın ya.
Kürdük. Sen öyle indirsin şeyini aşağı. Allah kahretsin sizi. Doğa katilleri.
Koru olarak kalacaksın. Üsküdar Belediyesi buraya giremeyecektir.
Doğa katillerisiniz siz. Hiç utanıyor musunuz? Taşkın Bey hiç utanıyor musun bu yaptığından?
İki ay önce.
Döktüğün şeye bak. Kırdığın ağaca bak. Reziller sizi.
Sen bilmeyecek falan.
Şuraya bakın ya.
13 kilometre beton yol döşecekti. Şimdi ekosistemi savunmaya çalışıyor. Kim inanır onlara?
Tüm gün gelişmeleri Validebağ Korusu'ndan takip eden Fırat Fıstık hattımızda. Fırat merhaba, hoş geldin.
Merhaba Gökçe.
Aslında sabah saatlerinde yaşananları izledik Fırat. Son saatlerde neler yaşanıyor orada, son durum nedir, senden dinleyelim.
Evet, sabah saatlerinde itibaren burada Validebağlılar nöbet tutmaya başlamıştı. Saat sabaha karşı 6'dan itibaren ve zaten kamyonlar ve iş makineleri de tam olarak o saatlerde Validebağ Korusu'na giriş yapmıştı. Ve o saatten itibaren Validebağlılar burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Ancak sondaki gelişmeleri söylemek gerekirse şu anda nöbet tutan Validebağlılar da eve dönüyorlar. Ancak burada nöbet devam edecek. Az kişiyle devam edecek. Ve sabah tekrar buradaki insanlar gelmek üzere sözleştiler. Üsküdar Belediyesi ekipleri de yaklaşık olarak yarım saat önce oraya getirdikleri kumları ve molozları tekrar kamyonlara yüklediler ve geri götürdüler. Bu da şu anlama geliyor. Burada direnen, burada nöbet tutan Validebağlılar bir nebze de olsa kazanmış oldular bugün için. Gerçekten de bütün gün boyunca devam etti. Ancak bir forum yapıldı öğleden sonra saat 5'te. Ve Validebağlılar, Validebağ gönüllüleri ve Validebağ savunmasından insanlar yarın da bu nöbeti sürdürme kararı aldılar. Çünkü gerçekten de bütün günde zaten videolarda da görüşlerinde de belirtmişlerdi. Belediyeye güvenmiyorlar. Belediye en başından beri yıllardır Validebağ'da bir projesi var. Bu proje değiştirilmişti. En son millet bahçesi yapılacağı söylenmişti. Yine tabii millet bahçesinin yanı sıra yürüyüş yolları ve bir araç yolu yapılması planlanıyordu. Bir fitness salonu planlanıyordu. Ve yine 500 araçlı bir otopark yapılması Validebağ Korusu'nun içine planlanıyordu. Öğlen de anlatmıştık. 3 tane dava vardı ve 3 tane davada da Üsküdar Belediyesi aleyhine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ve en son belediye bu yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. Ancak mahkeme belediyenin itirazını da incelemeksizin ve oy birliğiyle reddetmiş oldu. Dediğimiz gibi burada valide bağlılar bütün gün boyunca nöbet tuttular. Burada gerçekten de belediye ekiplerine buraya kum dökülmesine, moloz dökülmesine direndiler. Ve bir nebze de olsa bugün itibariyle kazanmış oldular. Çünkü Üsküdar Belediyesi ekipleri yarım saat önce yaklaşık olarak bu kumları ve molozları kamyonlara yükleyerek geri götürdüler.
Fırat Fıstık, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu Türkiye'nin önemli gündem başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Neredeyse bütün şehirlerde yüksek olan konut kiralarını karşılamakta güçlük çeken öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarına yönelmişti, ancak bu yurtlar da yetersiz. Haftanın başından beri İstanbul ve Ankara'da yurt sorununa dikkat çekmeye çalışan öğrenciler dün gece İstanbul Kadıköy'de Moda sahilinde buluştu.
Bu ülkede barınamayan, geçinemeyen, KHK haklarını kullanamayan üniversite öğrencileriyiz. Bugün de burada evimiz kalacak herhangi bir yerimiz olmadığı için sokakta kalmayı tercih ediyoruz. Çünkü biliyoruz bugün bu ülkede binlerce üniversite öğrencisi sırf geçinemediği, sırf barınacak yer hakkı bulamadığı için tercihlerini yapıp üniversitelerine gelip nitelikli dümsel eğitim haklarından mahrum kalıyorlar. Bizler bugün buna tepki göstermek için burada buluştuk ve diyoruz ki yani bugün kiralara üst sınır getirilmeden, cemaatlere, tarikatlara fonlanan yurtlar kamulaştırılmadan bu ülkede hiçbir üniversite öğrencisinin tekli dümsel eğitim hakkından faydalanamaz. Bizler de bunu olabildiğince dayanışmayla büyütmek ve üniversite öğrencilerine aslında bu düzene mecbur olmadığımızı göstermek istiyoruz.
Bugün yaşamak için çok güvencesiz koşullarda yaşamak zorunda bırakıyorlar. Şahsen ben evde kalıyorum. Sırf ev üniversiteye yakın olduğu için benden 2 milyar para istiyorlar. Eksi birde bir daireye. Ve yani evde gerçekten bir aile, bir insanı yaşaması mümkün değil. Yani birçok üniversite arkadaşımız böyle yaşıyor. Yurt çıkmıyor. Birçoğuna yurt çıkmıyor. Yurt çıkanlar da zaten birçok İstanbul'daki özellikle üniversite yurtları şehrin çok çok uzaklarında yer alıyorlar. Yani biri Maltepe'de, biri Başakşehir'de. Benim yurdum Başakşehir'deydi. İlk önce yurtta kalırken 30 kilometre ben her gün yol gidip geliyordum. İstanbul Üniversitesi öğrencisi olmama rağmen. Şimdi birçok şey var. Yani buna, bu yurtlara katılamayan üniversite öğrencileri de gericilerin, tarikatların, Ensar'ın, TÜGVA'nın, bütün yandaş, iktidar yandaşı, bütün tarikatların, cemaatlerin yurtlarına gitmek zorunda bırakılıyorlar. Biz buna engel olmak istiyoruz. Çünkü insanlar buna mecbur değiller.
Evet, bu konunun farklı bir boyutu, farklı bir parçası İstanbul'un kira krizi. İstanbul'da Beşiktaş'ın Gayrettepe mahallesinde son bir yılda kiralar %171 oranında arttı. Gayrettepe geçen seneden bu yana İstanbul'da kiraların en çok arttığı 4. semt oldu. Gayrimenkul uzmanları metro ve metrobüs hatlarının merkezindeki Gayrettepe'ye ulaşım kolaylığı sebebiyle yüksek talep olduğunu belirtiyor. Medyaskop'a konuşan gayrimenkul uzmanı İsmail Pınar, kiralardaki artışın ulaşım kolaylığının yanı sıra enflasyon ve yeni evlerin yapılmamasından kaynaklı olduğunu belirtti.
Sirkülasyon yok. Şimdi de sirkülasyon olacak ama insanlar yerinden oynamadığı için ve bu benim bölgemde de yeni konutlar olmadığı için daire sıkıntısı benim bölgemde biraz ondan kaynaklanıyor. Yani şu anda hareket var, üniversiteler açılıyor, okullar açılıyor. İnsanlar köyünden, memleketinden, şehrinden İstanbul'a geliyor. Ama İstanbul'daki İstanbul'da kaldığı için sıkıntı biraz da buradan başlıyor. Geçen seneden bu tarafa ne kadar değişti dersen, manavdaki üzümün, çilen, incirin, karpuzun fiyatı ne kadar değiştiyse konut fiyatları da o kadar değişti bence.
3 metrekare 2200 TL kira veriyorum ama bu dediğim gibi pandeminin ortasında tutmuştum. Şu an tutmaya kalksam herhalde daire de yok. Fiyatlar daha farklı. Bunun sebebini de bilmiyorum, neden bu artış. Daire de bulunmuyor. Valla çıkmaya kalksam çıkamam herhalde. Çünkü çıktığım zaman daha facia fiyatlar. Ev de bulamayacağım. Tekrar depozitosu, emlak fiyatı. Yani hepsi dahil olacak bunun içine. Bayağı bizi zor duruma sokacak.
Ben sizin arkanızdaki binada oturuyorum. Biraz daha eskisi. Bu aramızda herhalde bir 10 sene vardır yapımıyla vesaire alakalı. Orada şu anda 3 oda 1 salon daire. Yakıt vesaire apartman aidatı hariç 8500 lira istiyor mal sahibi. Yani gelin buyurun, 2 kişi siz çalışıyorsunuz diyelim. Asgari ücretle çalışıyorsunuz. Gelin burada oturun, sonra aç oturun.
Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 27.688 oldu. 231 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 105 milyonu aştı. 52 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 42 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 229 milyonun, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 710 binin üzerine çıktı. Salgında aşılama tüm hızıyla sürerken vaka ve ölüm sayılarındaki artış devam ediyor. Sağlık Bakanlığı dün itibariyle koronavirüs verilerine iki doz aşılama oranlarını da ekledi, ancak bakanlık tarafından açıklanan verilerin şeffaflığı hala sorgulanıyor. Medyaskop'a konuk olan Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Özgür Karcıoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın veri paylaşımını ve salgında son durumu değerlendirdi.
Ki dünyada şu anda ikinci dozdan sonra 8 ayı geçen kişilerin BioNTech'in 3. dozunu olmasıyla ilgili çok yoğun bir tartışma var. Bağışıklık yetmezliği olanlarda mutlaka bu 3. dozun yapılması önerilmekle birlikte, bir de yaşlılarda, huzurevinde, bakım evinde kalan, hastanede yatan, başka bir nedenle hastanede yatan kişilerde bu aşılanma zorunlu gibi görülüyor. Fakat herhangi bir kişinin de bu 3. dozu yapılmasıyla ilgili de yoğun bir tartışma var. Yani dünyada BioNTech'i bile bu konuda yetersiz görme noktasına gelindiğinde, ülkemizde hani Şubat-Mart ayında İki doz Sinovac olmuş bir kişinin şu anda bağışıkmış gibi, çift doz aşılanma tablosunda çift doz aşısı olduğu için bağışıkmış gibi görmenin bize bir katkısı yok ya da aldatıcı bir tablo ortaya koyabilir. Yani kötü niyetli veya iyi niyetli olmaktan bağımsız olarak söylüyorum. Yani bu iki dozları verirken Sinovac'larla belki BioNTech'leri ayrı bir şekilde vermek ya da mRNA aşılanması çift doz yapılıp üzerinden 8 ay geçmemiş olan kişileri ayrı bir şema olarak veya tablo olarak vermek daha doğru bir tablo ortaya çıkacaktır. Ama tabii ki daha kötümser bir tablo olacaktır. Ben net söyleyeyim. Yani şu anda
Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenecek seçimlerle yeni bir döneme giriliyor. Federal seçimlerle Başbakan Angela Merkel'in 16 yıllık görev süresi sona erecek. Muhabirimiz Doğu Eroğlu seçimleri Berlin'de takip edecek. Seçime hangi partiler katılacak? Başbakan adayları kimler? Almanya'da seçim sistemi nasıl çalışıyor? Detaylara birlikte bakalım.
Almanya'da seçimlere 6 gün kaldı. 60 milyon Alman, Şansölye Angela Merkel'in 16 yıllık görev süresinin sona ereceği parlamento seçimlerinde oy kullanacak. Ülkedeki çıkış anketlerine göre Sosyal Demokrat Parti, 15 yıl gibi bir süreden sonra ilk kez Başbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik'in oluşturduğu ittifakın oy oranını geçti ve birinci parti konumuna yerleşti. Oy pusulasında 47 parti sıralanacak ve her seçmen 2 oy kullanacak. Birinci oy, kendi seçim bölgesinde bulunan bir aday için, ikinci oy ise kendi federal eyaletlerindeki parti aday listesi için kullanılacak. Almanya'daki seçimlerde %5 seçim barajı bulunuyor. Şu an federal meclise 6 grup ve 7 farklı parti bulunuyor. Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birliği'nin ortaklaşa bir grubu temsil ettiği meclisteki diğer partiler ise Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti, Yeşiller, Almanya İçin Alternatif ve Hür Demokrat Parti. 3 parti seçimlerde resmi başbakan adayı gösterdi. Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birliği'nin ortak adayı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin adayı mevcut Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ve Yeşillerin adayı ise eş genel başkan Annalena Baerbock.
Medyascope'un yeni programı Pariscope'un ilk bölümünde Pınar Kılavuz, Fransa ve Avustralya arasında imzalanan ve 100 yılın anlaşması olarak nitelendirilen nükleer denizaltı anlaşmasının Avustralya tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini ve bunun yankılarını ele aldı.
Fransa da bu adımı attı. Ne yaptı? Jean-Yves Le Drian, yani Fransa Dışişleri Bakanı, dedi ki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da izni doğrultusunda biz böyle bir karar verdik. Avustralya ve Amerika'daki büyükelçileri ülkeye çağırdı ve bildiğim kadarıyla da Emmanuel Macron Elize Sarayı'ndan bu ülkelerden geri çağrılan büyükelçilerle de bir istişare yaptı. Daha sonra bu ilk yaptırımdı, fakat şu anda Fransa'da televizyon kanallarında gerek ana haberlerde gerek tartışma programlarında Fransa'nın bundan sonra atacağı adımlar konuşuluyor. Çünkü herkes biliyor ki bu sembolik bir yaptırım. Çünkü burada gerçekten büyük bir ekonomik kaybın dışında Fransa'nın aynı zamanda jeopolitik olarak da krize sürüklenebileceği aşikar. Nasıl aşikar? Şöyle, bahsettiğimiz bölge Hint Pasifik Okyanusu bölgesi ve Fransa bu bölgede bulunan Avrupa Birliği'ne üye tek ülke. Yani burada Amerika ve Fransa arasında farklı bir ilişki söz konusu. İki tarafta elbette birbirlerini kaybetmek istemeyeceklerdi. Bunların nedenlerine de geleceğiz. Fakat şöyle bir şey var. Fransa sadece bununla kalacak mı? Öncelikle bu tartışılıyor. Bazı siyasetçiler diyor ki bunun NATO'da bir yaptırımları olması gerekiyor. Daha farklı yaptırımlarda bulunulmak gerekiyor. Tepkimizi daha sert göstermemiz gerekiyor diyor.
Sporun gündemiyle devam edelim. Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçlarında Çaykur Rizespor evinde Altay'a 2-1 kaybetti. Saat 17'de başlayan diğer maçta ise Fatih Karagümrük'le Antalya Spor golsüz berabere kaldı. Günün diğer maçları ise 20'de başlayacak.
Bu akşam saat 20'de Beşiktaş Adana Demirspor'u, Öznur Kablo Yeni Malatya Spor ise Demir Grup Sivas Spor'u konuk edecek. Yarın oynanacak karşılaşmalar ise saat 17'de Gaziantep FK Medipol Başakşehir maçı ile başlayacak. Saat 20'de ise Yukatel Kayseri Spor Galatasaray, Göztepe Atakaş Hatay Spor maçları oynanacak.
Böylelikle güne bakışın sonuna geldik. Süper Lig'de 6. haftanın haberleriyle veda etmiş olduk size. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabilirsiniz efendim. Hoşça kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.